Ayrım 24. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 193. Zayıf bir ses, "Girin," dedi. Maud kapıyı itti ve kusmuk kokusu genzine doldu. Pierre boylu boyunca yatağa uzanmıştı. Yüzü ölü gibi bembeyazdı ve gözleri bu yüzde alev alev yanıyordu ama sessiz ve yumuşak görünüyordu. Maud bir an çıkıp gitmek arzusuyla kapıda durdu, sonra içeri girmek için kendini zorladı. Pierre'in başucunda bir sandalyenin üzerinde, içi ekşi ve köpüklü bir suyla dolu bir tas duruyordu. Pierre heyecansız bir sesle, "Artık yalnızca köpük çıkarıyorum," dedi. "Midemde ne var ne yoksa, hepsini çıkaralı çok oldu, hepsi bitti artık, tası oradan kaldır da otur." Maud soluğunu tutarak tası aldı, lavabonun altına koydu, oturdu. Kamerayı havalandırmak için kapıyı aralık bırakmıştı. Bir sessizlik oldu. Pierre ona rahatsız edici bir merakla, ısrarla bakıyordu. "Rahatsız olduğunu bilmiyordum," dedi Maud. "Yoksa daha önce gelirdim sana." Pierre bir dirseğine yaslanarak doğruldu. "Şimdi biraz iyiceyim," dedi. "Ama kendimi hala çok güçsüz hissediyorum. Dünden beri kusa kusa içim kazındı. Belki öğlen bir lokma bir şey yesem iyi gelir. Ne dersin?" "Biraz haşlanmış tavuk getirtmeyi düşünüyorum." Maud rahatsız. "Ben ne bileyim," dedi. "Karnın aç mı? Yiyebilecek misin? Onu ancak sen bilirsin." Pierre kaygılı bir yüzle dikkatle örtüye bakıyordu. "Doğru," dedi. "Belki midemi alt üst eder ama bakarsın iyi de gelir. Hem sonra şu da var, eğer yeniden kusmaya başlayacaksam o zaman da içimde kusacak bir şeyler olması iyi olur." Maud ona dehşetle bakıyordu. Bir erkeği tanımak için ne kadar uzun zaman gerek diye düşünüyordu. "İyi ya," dedi. "Kamorata söyleyeyim, sana biraz sebze suyu ile biraz da tavuk getirsin, göğsünden, beyaz etinden." Sonra gülerek ekledi. "Yemeği düşündüğüne göre," dedi, "o kadar hasta değilsin." Bir sessizlik oldu. Pierre gözlerini kaldırmış, onu dikkat ve ilgisizlik karışımı tuhaf bir anlamla seyrediyordu. Sonra, anlat bakalım, ikinciye geçmişsiniz, öyle mi?" dedi. Maud memnun olmadığını belli eden bir sesle, "Kim söyledi?" diye sordu. "Ruby, dün koridorda rastladım." "Evet," dedi Maud, "ikinciye geçtik." "Peki nasıl becerdiniz bunu?" "Bedava konser vermeyi teklif ettik." "Ya," dedi Pierre. Hala ona bakıyordu. Ellerini çarşafın üzerinde uzatarak gevşek bir sesle sordu. "Sonra da sen kaptanla yattın, değil mi?" "Ne diyorsun?" dedi Maud. "Pierre, seni kaptan kamerasından çıkarken gördüm," dedi. Maud huzursuzdu. Bir yandan ona verilecek hesabı yoktu aslında. Ama öte yandan, ona önceden kendisi söylemiş olsaydı daha namusluca olurdu bu. Gözlerini önüne indirdi ve öksürdü. Kendini suçlu hissediyordu ve bu duygu onda Pierre'e karşı azıcık bir yumuşaklık, azıcık bir sevgi uyandırmıştı. "Bak," dedi. "Kabul etmeseydim Frans'ın beni anlamasına ve hoş görmesine olanak yoktu." Pierre'in yumuşak sesi. "Bu meselede Frans'ın ne işi var kuzum?" diye sordu. Maud birden başını kaldırdı. Pierre gülümsüyordu. Yüzündeki o gevşek merak ifadesiyle gülümsüyordu. Maud kendini birden küçük düşürülmüş, aşağılanmış hissetti. Onun bağırıp çağırmasını yeğlerdi. Kupkuru bir sesle, "Canını öğrenmek istiyorsa," dedi, "söyleyeyim. Bir vapurda olduk mu ben, Babies Orkestrası'nın ikinci sınıf bir kamerada kalması için geminin kaptanıyla yatarım, tamam mı?" Bir an erkeğin itiraz etmesi, öfkelenmesi umuduyla bekledi. Ama Pierre tek söz söylememişti. Üzerine doğru eğilerek yüksek sesle, "Ben orospu değilim," dedi. "Sen orospusun," diye kim söyledi? "Canını istediğini, daha doğrusu becerebildiğini yapmakta özgürsün. Bunda hiçbir kötülük görmüyorum." Sanki Pierre suratının ortasına kırbaçla vurmuş gibi geldi Maud'a. Birden fırladı, ayağa kalktı. "Ya," dedi. "Bunda hiçbir kötülük görmüyorsun, öyle mi? Hiçbir kötülük görmüyorsun ha?" "Hayır." Maud öfkeden titreyerek, "O halde yanılıyorsun," dedi. "Çok, çok yanılıyorsun." Pierre neşeyle, "Öyleyse yaptığın kötü bir şey," dedi, "öyle mi?" "Yok, beni şaşırtmaya çalışma." "Hayır, kötü bir şey değil bu. Neden kötü olsun? Benden başka türlü hareket etmemi isteyen kimse yok ki. Ne çevremde dönen adamlar, hatta ne de Artık çalışamadığı için benim yolladığım 3-5 kuruşla yaşayan annem. Hiç kimse. Ama sen bunu kötü bulmalısın, suçlamalısın çünkü sen benim sevgilimsin. Pierre örtünün üzerinde ellerini birbirine kavuşturmuştu. Yüzünde hastaların o sinsi ve her an kaçmaya hazır uçucu anlamı vardı. Usulca, bağırma dedi, başım ağrıyor. Maud kendini topladı ve soğuk gözlerle baktı. Alçak sesle, korkma dedi, bağırmayacağım artık. Yalnızca sana şunu söylemek istiyorum ki, bu iş bitmiştir artık. Aramızdaki her şey bitmiştir. Çünkü anlıyor musun? O pelte gibi ihtiyar herifle mıncıklaşmaktan nefret ettim. Tiksindim kendimden. Sen eğer bağırıp çağırsaydın, bana kızsaydın, suçlasaydın beni, o zaman bana biraz olsun değer verdiğine inanacaktım. Bu güç verecekti bana, cesaret verecekti. Ama madem ben istediğimde yatıp kalkabiliyorum ve vız geliyor herkese, ama herkese, sana bile, öyleyse ben bir sokak köpeğiyim, pis bir orospuyum ben, o kadar. Öyleyse, sevgilim, öyleyse bilirsin ya, orospular yağlı parçaların arkasından koşar. Senin gibi tıfıllarla düşüp kalkmaya gerek duymazlar. Anladın mı? Pierre yanıt vermedi. Gözlerini kapamıştı. Maud bir tekme atarak sandalyeyi devirdi. Arkasından kapıyı olanca öfkesiyle çarptı ve çıkıp gitti. Bir dirseği üzerinde yarı doğrulmuş şelaleler, klinikler, pansiyon binaları arasından kayarak gidiyordu. Hepsi boştu şimdi. Brun Oteli'nin 122 penceresi ardına kadar açıktı. Arzum şalesinin holünde, Vaha adlı villanın bahçesinde hastalar, tabutları içinde, başları yerli yerine yerleştirilmiş bekliyorlardı. Sessizce önlerinden akıp giden tekerlekli sedye resmi geçidini seyrediyorlardı. Bütün bir sedyeliler akını istasyona doğru süzülüp gidiyordu. Kimse konuşmuyordu. Yalnızca dingillerin madeni gıcırtısı ve kaldırımdan şoseye inen tekerleklerin sağır gürültüsü duyuluyordu. Jeanine hızlı yürüyordu. Küçücük bir ihtiyarın ağlayarak ittiği şişman, kırmızı yanaklı bir kadının yanından gelip geçtiler. Zozo'nun yanından gelip geçtiler. Zozo'yu gara götüren anasıydı. Yoksullar kısmındaki topal kadın. ''Hey, nereye?'' diye bağırdı Charles. Zozo sıçradı, biraz kımıldadı, doğruldu ve berrak bomboş gözleriyle Charles'a baktı. ''İşler parlak görünmüyor.'' dedi. Charles kendini yeniden sırt üstü sedyeye bıraktı. Sağında, solunda, bu yukarıdan aşağı değil ama doğudan batıya uzanmış giden varlıklar doluydu. 10.000 küçük, küçücük cenaze töreni. Gözlerini açtı ve bir gökyüzü parçası gördü. Sonra Grand Rue'daki binaların pencerelerinden sarkmış, bakan yüzlerce kişi, onlara bakan ve mendillerini sallayan insanlar. Hayvanlar, hayvanlar! 14 Temmuz değil bu! Başının üstünde bağırışarak çırpınan martılar dolaştı ve Jeanne'in arkasında burnunu sildi. Kadın tüllerin arkasında ağlıyordu. Hasta bakıcı gözlerini cenaze arabasının arkasında tek başına sallanan küçük çelenge dikmişti. Ama kadının ağladığını işitiyordu. Çok da üzülmemişti herhalde. İhtiyarı görmeyeli en azından bir 10 sene geçmişti. Ama insan her zaman içinde, ruhunun derinliklerinde bir yerde utançla karışık bir keder saklardı. Sonunda asla ortaya çıkarmaya cesaret edemediği gözyaşlarını rahat rahat sarf etmek için bir ölüm, bir doğum ya da bir düğün bekleyen alçak gönüllü, tatlı bir keder. Hasta bakıcı felçli anasını düşünüyordu. Savaşı, savaşa giden yeğenini düşünüyordu. Hasta bakıcılığın zor, çok zor koşullarını düşünüyordu ve o da ağlamaya başladı. Memnundu. Küçük, tombul kadın ağlıyordu. Arkasında kapıcı kadın burnunu çekmeye başlamıştı. Zavallı ihtiyarcık. Ardı sıra yürüyecek kimseciği de yokmuş. Hiç olmazsa kederli görünecek birileri. Jeanine sedyeyi iterken ağlıyordu. Philip yürüyordu. Şimdi bayılacağım. Koca Louis yürüyordu. Savaş, hastalık, ölüm, gidiş, uzaklara, bilinmedik yerlere gidiş ve sefalet. Pazardı bugün. Pazar. Maurice vagon penceresinde şarkı söylüyordu. Marcel pastaneye girdi, pasta aldı. Hiç geveze değilsiniz bugün, dedi Jeanine. Benden ayrıldığınız için biraz olsun üzüleceğinizi sanıyordum. Gara giden caddeye sapmışlardı. Bu halimle beni yeteri kadar boku yemiş bulmuyor musunuz yani, dedi Charles. Beni paketlediler, götürüyorlar. Nereye mi? Bilmiyorum bile. Zaten fikrimi de soran olmadı. Bir de üstüne tekrar bir kere daha dertleneyim istiyorsunuz, öyle mi? Kalpsizsiniz. Charles sert bir sesle pekala dedi. Benim yerinde olmanızı isterdim. O zaman ne yapardınız bakalım? Jeanne yanıt vermedi. Charles başının üstünde karanlık bir tavan gördü. Geldik, dedi Jeanne. Kimden imdat istemeli, kimi çağırmalı, kime feryat etmeli? Beni götürmemeleri, beni burada bırakmaları için kime yalvarmalı, kime? Burada bana bakardı Jeanne. Bakardı, beni gezdirirdi, sonra gece bana beni okşardı sıcak eliyle, usul usul. Ah, dedi, biliyorum, biliyorum bunu. Ben yolda geberip gideceğim. Jeanne çılgın bir öfkeyle, delisiniz siz, diye bağırdı. Sahiden delirmişsiniz siz. Böyle lafları nasıl söyleyebiliyorsunuz? Durdu, sedyenin çevresini dolaştı, geldi, üzerine doğru eğildi. Şal yüzünde sıcak sıcak soluğunu duydu, alayla gülerek. Hadi, hadi, dedi. Gösteri yapmayalım lütfen. Ölecek olursam başı derde girecek olan siz değilsiniz, biliyorsunuz. O esmer kız dertlensin. O uzun boylu, iri yarı kız, Doktor Robertal'in yanındaki. Jeanne birden doğruldu. Katırın biri o, dedi. Lucien'e neler yaptı bilseniz aklınız almaz. Kısık dişlerin arasından. Görürsünüz, diye ekledi. Görürsünüz. Hem ona öyle baygın baygın bakmanıza da gerek yok. Hiç fayda etmez. O benim gibi budala değildir. Charles doğruldu ve kaygılı gözlerle çevresine bakındı. Bekleme salonunda sedyelerine uzanmış 200'den fazla sakat toplanmıştı. Hasta bakıcılar, başı kasketli adamlar onları birer birer peronlara doğru sürüyorlardı, peş peşe. Dişlerinin arasından mırıldandı. Gitmek istemiyorum, gitmek istemiyorum. Jeanne birden döndü, ona şaşkın gözlerle baktı. Güle güle, dedi. Güle güle canım, güzelim, güle güle. Charles yanıt vermek istedi ama sedye sarsıldı. Yola çıkmıştı. Ayaklarından ensesine doğru buz gibi bir ürpertiyle titredi. Başını geriye attı ve yüzüne doğru eğilmiş kıpkırmızı bir yüz gördü. Mektup yazın bana, dedi Jeanne. Mektup yazın. Perona çıkmışlardı bile. Düdük seslerinin ve veda sözcüklerinin yarattığı karma karışık uğultuya girmişlerdi. Charles korkuyla bu trenle mi gideceğiz, diye kekeledi. Memur alayla güldü. Ya neyle gidecektiniz? Orient Express'e bineceğinizi mi sanıyordunuz yoksa? Sonra ayaklarının ucuna doğru tükürdü, anlattı. Yolcu trenine sığmazdınız ki, dedi. Oturulacak yerleri sökmek lazım. Zorluğu anlıyorsunuz değil mi? Hamallar ikişer ikişer sedyeleri iki uçlarından tutuyor, tekerleklerinden kurtarıyor ve vagonlara kadar taşıyordu. Vagonların kapısında kasketli adamlar vardı. Eğiliyorlar, becerebildikleri kadar sedyeleri tutuyor, kaldırıyor ve içeri, karanlık vagonlardan içeri götürüyorlardı. Yakışıklı, güzel Samuel, 18 kostümü olan zarif Samuel, Birkin, Don Juan'ın Charles'ın ta yanından geçti, iki hamalın kollarında, bacakları havada, furgonun karanlığında kayboldu. Charles öfkeyle. Hasta taşımak için yapılmış özel trenler vardır herhalde. Aa, tabii değil mi ya? Savaş burnumuzun dibindeyken hasta taşımaya mahsus trenleri Börke kadar yollayıp bir alay sakatı toplayacaklar, öyle mi? Charles yanıt vermek istedi ama sedye birden sallandı ve baş aşağı havaya kaldırıldı. Doğru tutun şunu, diye bağırdı. Doğru tutun şunu. Hamallar gülmeye başladılar. Kocaman karanlık ağız yaklaştı, yaklaştı, büyüdü. Adamlar ipleri bıraktılar ve tabut taze kazılmış toprağa yumuşak bir gürültüyle oturdu. Çukurun kenarından eğilmiş hasta bakıcıyla kapıcı kadın sarsıla sarsıla ağlıyorlardı. Boris, görüyor musun, dedi. Görüyor musun nasıl kaçıyorlar hepsi? İpini koparan kaçıyor. Otelin holünde oturmuşlardı. Gazete okuyan, göğsü madalyalı bir adamın yanında. Hamal, domuz derisinden iki valiz indirdi ve kapının yanına, yere yan yana koydu. Renksiz bir sesle, bu sabah 5 kişi gitti, dedi. Valizlere bak, dedi Boris. Domuz derisi. Bu adamlar buna değmez oysa. Neden tatlım? Bu çantaların her yanında etiket yapışık olması gerekirdi Lola. Ama o zaman bu güzelim domuz derisi görünmez dedi. Daha iyi ya, gerçek lüksün gizlenmesi gerektir. Hem sonra onlar bunu heybe olarak kullanırlardı. Benim bir tane böyle çantam olsa buralarda siftinmem. Ne işim var burada? Ya nereye giderdin? Nereye olursa, Meksika'ya, Çin'e. Sonra ekledi, seninle beraber. Geniş siyah şapkalı bir kadın Holly sinirli bir telaşla geçti. Bağırıyordu. Mariette, Mariette! Lola, Madame Delarive dedi. Öğleden sonra gidiyor. Otelde tek başımıza kalacağız dedi Boris. Eğlenceli olacak. Her gece başka bir odaya taşınırız artık. Lola, dün gece ben şarkı söylerken gazinoda 10 kişi vardı dedi. Ben de rahatıma baktım. Onlara ortadaki masalarda bir araya toplanmalarını söyledim. Sonra kulaklarına söyler gibi yırtınmadan rahat söyledim. Boris valizlere bakmak için kalktı gitti. Usulca yumuşak derileri yokladı. Sonra Lola'nın yanına döndü. Otururken, niye gidiyorlar sanki dedi. Burası daha iyi değil mi? Bir şey olacaksa orada da olur. Döndüklerinin ertesi günü apartmanlarını bombalarlar örneğin. Öyle dedi Lola. Ama orası kendi evleri. Bunu anlamıyor musun? Hayır. Lola, öyledir dedi. İnsan bir yaştan sonra kazayı belayı oturup evinde beklemek ister. Boris gülmeye başladı ve Lola kaygıyla irkildi. Bu huyu geçmiş günlerde edinmişti. Boris gülmeye başladı mı her seferinde kendisiyle alay ettiğini sanıyor, tedirgin oluyordu. Niye gülüyorsun? Çok şey biliyorsun da ondan. İnsanların bir yaştan sonra neler duyduğunu anlatıyorsun bana. Ama Lolacığım, aslında sen de bir şey anlamıyorsun bundan. Hiç kendi evin olmadı ki senin. Lola kederle, olmadı dedi. Boris kadının elini eline aldı ve avcunun çukurunu öptü. Lola kızardı. Ne kadar iyisin bana karşı. Dedim sana, sen eski Boris değilsin canım, değilsin. Şikayet et beni. Lola Boris'in elini sıktı. Şikayet etmem dedi. Şikayet etmiyorum ama bana karşı neden bu kadar iyi olduğunu anlamak istiyorum. İhtiyarlıyorum da ondan dedi Boris. Elini elinden bırakmıştı. Kendini koltuğun arkasına koyvermiş gülümsüyordu. Boris onun mutluluğunu hissederek memnun oluyordu. Onda kendi ardından güzel anlar bırakmak isterdi. Kadının elini okşayarak düşündü. Bir yıl, şurada onunla yaşayacağı bir yılı kalmıştı. İçini yumuşak, yumuşacık bir sevecenliğin doldurduğunu duydu. Şimdiden bu aşk masalında geçmiş, uzak öykülerin çekici güzelliği vardı. Eskiden bu ilişkiyi zor yürütüyordu. İte kaka zor yürütüyordu. Çünkü süresiz, ne zaman sona ereceği belirsiz bir alışverişti bu. Onu rahatsız ediyordu. O sınırlı, belli borçlanmalarla rahat ederdi ancak. Bir yıl. Ona hak ettiği bütün mutlulukları verecekti. Kusurlarını affettirecek, sonra bırakacaktı onu. Ama eşekçesine değil, bir başka kadının peşine düştüğü ya da ondan bıktığı için değil, kendi kendine, usul usul olacaktı bu. Maddenin zorlamasıyla, çünkü askerlik çağına gelecek ve cepheye gidecekti. Göz ucuyla baktı Lola'ya. Genç görünüyordu. Güzel göğsü mutlulukla kabarmıştı. Tuhaf bir kederle düşündü. Bir tek aşkın adamı olarak öleceğim. 40'ta savaşa gitmiş, 41'de ölmüş, yok 42'de. O arada okula da zaman ayırmak zorunda kaldığından, bu demek okula da zaman ayırmak zorunda kaldığından, bu demek oluyor ki 22 yılda bir kadın. 3 ay öncesine kadar yüksek sosyeteden tanınmış kadınlarla yatmayı tasarlıyordu. Hoşgörüyle, çocukmuşum o zaman diye düşündü. Düşeslerle yatamadan ölüyordu ama üzgün değildi. Bir bakıma istese şu önündeki birkaç ayda o pahalı nesnelerden güzel bir koleksiyon yapabilirdi ama canı çekmiyordu. Boşuna kendimi dağıtacağım. İnsanın önünde yaşayacak 2 yılı kalmış olursa aksine kendi içinde toplanması, ciddi bir biçimde özenle kendi içinde birikmesi gerekir. Jules Renard oğluna şöyle diyordu. Tek bir kadını incele ama dikkatle, yakından incele, kadını tanımış olursun. Lola'yı lokantada, sokakta, yatakta dikkatle incelemek gerekti. Parmağını kadının bileğinde dolaştırarak düşündü. Lola'yı adam akıllı tanımıyorum daha. Bedeninde bilmediği köşeler vardı ve kafasının içinden neler gelip geçtiği de her zaman bilemiyordu. Ama önünde bir yıl vardı ve hemen işe girişecekti. Başını ondan yana ve uzun uzun dikkatle baktı. "Niye öyle bakıyorsun bana?" diye sordu Lola. "İnceliyorum seni. Bana çok dikkatle bakmanı istemiyorum. Sonra beni çok yaşlı buluverirsin diye korkuyorum." Boris gözlerini ondan ayırmadan gülümsedi. Lola hep böyle tetikte kalmıştı. Mutluluğuna alışamamıştı bir türlü. "Sen aldırma bana," dedi. Bir yaşlı kadın kuru bir baş hareketiyle onları selamlayarak geldi. Madalyalı adamın yanındaki koltuğa çöktü. "Sayın madam, bilmem duydunuz mu? Hitler bizimle ilgili bir konuşma yapacakmış." "Öyle mi? Ne zaman?" diye sordu kadın. "Yarın akşam spor platsta konuşacak." "Ay öyleyse yarın akşam erkenden yatağa girip kafamı yastıkların altına sokayım. Dinleyemem çünkü. Güzel şeyler söyleyeceğini sanmam." "Ben de," dedi adam. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra madalyalı adam, "Bizim en büyük yanlışımız 36'da onların Ren'e asker sokmalarına göz yummamız oldu," dedi. "O zaman oraya bir 10 tümen yollamak varmış. Biz onlara şöyle bir silahın ucunu gösterseydik, onlar şimdi kuzu kuzu otururlardı. Ama bizimki halk cephesinin keyfine ayak uyduruyordu. Halk cephesi de silahlarımızı İspanyol komünistlerine sokuşturmayı tercih etti tabii." Yaşlı kadın, "Ama İngiltere bizi desteklemezdi," diye fikrini söyledi. Madalyalı adam sabırsızlanmıştı. "Desteklemez miydi?" diye tekrar etti. "İngiltere bizi desteklemez miydi? Ben de size bir şey sorayım sayın madam. O zaman eğer bizimki seferberlik ilan etseydi Hitler ne yapacaktı biliyor musunuz?" "Bilmem," dedi kadın. "İntihar edecekti ya. Hitler intihar edecekti. Madam, ben bunu kendim söylemiyorum. 20 yıldır ikinci kısımda çalışan bir subay arkadaştan naklederek söylüyorum size." Yaşlı kadın başını kederli bir pişmanlıkla sallayarak, "Yazık," dedi. "Ne fırsatlar kaçırdık." "Suç kimin madam? Ah, ah. Ya, işte böyle, işte böyle. Komünistlere oy vermenin sonu böyle olur işte. Ama Fransızlar adam olmaz. Savaş tepemizde. Biz hala ücretli izin zırvalarıyla vakit öldürüyoruz." Yaşlı kadın burnunu havaya kaldırdı. Yüzünde gerçek bir korkunun izleri belirmişti. "Öyleyse savaş olacağına inanıyorsunuz siz," dedi. Madalyada adam yumuşaklıkla, "Savaş olacak demiyorum," dedi. "O kadar da çabuk olmaz bu işler. Yok. Daladiye çocuk değil ya, mutlaka gereken önlemleri alacaktır. Ama sonunda biz bir sürü düşman kazanmış olacağız." Lola dişlerinin arasından, "Sersemler," dedi. Boris ona bakarak gülümsedi. Lola için bir Çekoslovakya sorunu çok basit bir şeydi. Küçücük bir ülke vardı, hücuma uğramıştı. Fransa ona yardım edecekti. Lola'nın politikayla ilgili fikirleri eskimiş, modası geçmiş şeylerdi ama bu konuda cömertti Lola. "Gel gidip yemek yiyelim," dedi Boris'e. "Sinirleniyorum dinledikçe." Kalktı. Boris güzel geniş kalçalarına baktı. Kadını düşündü. Kadındı o. Bu gece hükmedeceği, sahip olacağı bütün bir kadın. Birden ani ve baş döndürücü bir şehvetin kulaklarında ateş gibi yandığını hissetti. 24. ayrımın sonu, sayfa 202.